Ayrım 8.
Ondan önce gelen 3 doktorunkinde de yoktu. Hem ilaç yazmaya bile gerek duymamıştı onlar. Bu adam uzun bir reçete yazdı. Eniştem hazırlayıp getirecek bugün. Zaten Manol Efendi de onun eczanesinde hasta bakıyormuş birkaç aydır. Beceriksiz görünüşlü, sıska bir adam. Ama eniştem hünersizin biri sanmayın diyor. Varını yoğunu kumarda yitirdiği için bir oda bile kiralayacak durumda değilmiş. Yanlış anlarız diye önce onu getirmemiş. İyi hekimmiş yoksa. Ne olur da azıcık da umut verseydi. Yeni yalanlar bulamıyorum iyileşeceğine inandırmak için. Annem de bulamıyor. Yalandan başka dayanağımız yok mu bizim? Yok. İnsanoğlu varlıkların en zayıfı, en umarsızı. Babaannemin sözleri geliyor aklıma. Görünen, görünmeyen, cümle yaratılmışa can veren Mevla'nın hikmetlerinden sual olunmaz derdi. Manol Efendi mi bilecek o hikmetlerin ötesini? Ya Rab, ruhunu nübüvvet hatırına diye başlayan uzun bir de duası vardı. Ben ne türlü etsem değişen bir şey olmuyor ki. Zehra Hanım'la diz dize oturmuş, doktorun yukarıdan inmesini bekliyoruz oturma odasında. O hiç konuşmuyor. Sessizce dua ediyor kıpır kıpır oynayan dudaklarının arasında. Sinirlerimi bozuyor ölüm döşeğinde yatan varmış gibi sürekli dua etmesi. Kafasını karıştırmak için çok gençmiş doktor diyorum. Başkasını mı çağırsaydık? Umursamazlıkla karşılık veriyor soruma. Akıl dediğin yaşta mıdır başta mı Cihan Hanım? Yine başlıyor duaya. Deli olacağım. Susturmak için bir şey yapamıyorum. Doktor bir an önce inse bari. Yarım saati bulacak neredeyse geldiği. Kapı gibi boylu boslu bir genç adam. Zehra Hanım 30'una değmedi demiş olmasa çok daha büyük sanacağım yaşını. Genç irisi dediklerinden. Yüzünü göremedim pek. O giriyorken ben çıktım odadan. Cin gibi kızandır Kerim. Rahmetli babacağızı da öyleydi. Ona benzer tıpkı. Konuşturduğum işe yaradı. Dua edeceğine geçmişi düşünüyor artık. Fiyakalı bir zabit idi Ömer Nazım Bey. Balkan cephesinde şehit düştü. Üsküplüdür onun soyu sopu. Tanımam ben. Ama anası Muradiye memleketlimdir. Saraybosnalı. Beş bebelerini toprağa verdiler de bir bu kızan yaşadı. Onu da el kadar sabiyken koyup cepheye gitti Nazım Bey. Şehit aylığı ile büyüttü, İstanbullarda okuttu kızanını Muradiye. Ayak sesleri duyuyorum, iniyor galiba. Zehra Hanım da kulak kabartıyor, sonra fırlıyor ayağa. Geliyor. Ben de kalkıyorum. O kapıyı açıp önden çıkıyor. Ardından yürüdüğümde merdivende görüyorum doktoru. Sabırsızlıkla soruyor Zehra Hanım. Nesi var be Kerim'im? Üşütmüş diyor, hem de kötü üşütmüş. İnip geliyor yanımıza. Elindeki reçeteyi bana uzatıyor. Hemen yaptırın ilaçları gecikmesin. Sesi orta yaşlı bir adamınki kadar tok. Biraz da gözdağı verir gibi. Dikkat etsin kendine yeter. Pek bir tehlike yok şimdilik. Reçeteyi almak için elimi uzatırken gözümün içine bakıyor. Bakışları da sesi gibi garip. Tedirgin ediyor insanı. Yani eski hastalığından dolayı anladım diyorum. Göz göze gelmemek için yüzüne bakmamaya çalışıyorum ama onun bakışlarının hep üstümde olduğundan kuşkum yok. Salah okunuyor yakın camilerin birinde. Bildiğimiz hasta yoktu mahallede. Ölen kim? İlk kez ürpertiyor bu ses beni. Oralı olmazdım eskiden. Şimdi neden ürperttiğini düşünmek istemiyorum. Duydun mu Cihan? Dün yere batanda Türkçe Kur'an okunmuş. Babamın düşüncemi başka yana çekmesine seviniyorum. Cemal söyledi. Sabah dükkanı açmazdan önce çıkmıştı yukarı hani hatırımı sormaya. Duymadım diyorum. Yalnız ezan Türkçe okunacakmış diye söylenti var. Var ya, dur bakalım ne gösterecek zaman. Yeniden sessizlik çöküyor odaya. Yeniden beynimi kemirmeye başlıyor korkular. Arka bahçede yakılmış kazan ocağa canlanıyor gözümün önünde. Kulaklarımda eve doluşan komşuların cıvır cıvır konuşmaları. Annemle benim elimizi sürdürmüyorlar hiçbir işe. Gölge gibi dolaşıyoruz ortada. Sokağa çeviriyorum gözlerimi. Önce ayak izlerinden erimeye başlamış karlar. Bu sabaha dek buzlar ülkesi gibiydi İstanbul. Soğuktu ama temizdi hiç olmazsa. Babamın huyları nasıl geçmiş bana? Kar erimesi ikimizi de dertlendirir. Yalnız iş birbirimizi kandırmaya geldi mi? Oysa sevinmeliyiz baba. İlk yaza ne kaldı şurada? Ne sevinmesi, korkuyorum. Neler getirecek bu ilk yaz? Bir şey götürmesin de getireceği güzel şeylerde bile gözüm yok. Babama bakıyorum, yüzünü, çenesinin altını sıvazlıyor durmadan. Sakalları uzamış iyiden iyiye. Saçları da enseye inmiş. Acaba eniştem geldiğinde söylesek de eve bir berber getirse mi? Hadi sakal tıraşını yardımla beceriyor ya saçları? Kızar mı yaptığımıza? Berberin eve gelişini kabullenememekten çok eniştemin getirdiğine içerler. Eli yorulup yanına düşüyor. Gözlerini yumuyor. Uyuyabilecek mi bilmem. Gece gündüz kımıltısız yatınca gelmez ki uyku. Elimde yemek tepsisiyle girdiğimde dalmış buluyorum Reşit Bey'i. Oysa acıktığını söylemişti bir soluk önce. Rahat değil uykusu, sıçrıyor. Tavandaki kafes biçimi pirinç lambanın gözeneklerinden düşen yalımlar da yüzünde, ellerinde, üstünü örten sarı saten yorganın kıvrımlarında oynaşıp duruyorlar okumıldadıkça. Kuşkulanıyorum birden. Uyumuyor da beni mi kandırıyor diye. Aklınca pek hoş bulduğu, benimse o denli kızdığım şakasıdır uyumuş görüp de yaklaştığım anda elimi kolumu yakalamak. Tepsiyi komodine bırakıp eğiliyorum üstüne. Hayır, gerçekten uyuyor. Sıçraması da ateş iyice düşmediğinden olsa gerek. O ne diyecek bakalım geldiğinde? Gelmemezlik etmesin. Uğrarım dedi ya dün akşam, sözüne sadık mı acaba? Konsolun önündeki koltuğa oturmak için gidiyorken ayağım orta yerde duran mangala takılıyor. Düşmesem de düşmüşçesine silkeleniyorum. Nasıl görmem koskocaman şeyi? Kusur gözlerimde değil. Elim ayağım bir garip bu akşam. Az önce mutfakta da sahanları devirdim, tuzluğu düşürdüm. Zehra Hanım akşam namazına durmuş olmalı, koşup gelirdi yardımıma. Rabia'dan hiç hayır yok zaten, uyuyordur her zamanki gibi. Oturacağım sırada aynaya gözüm takılıyor. Saçım başım nasıl dağınık. Çözülmüş büklümler alnıma, şakaklarıma dökülmüşler püskül gibi. Elimle düzeltmeye uğraşıyorum boşuna. Tarağımı bulmak için usulca çekmeceyi açıyorum. Fakat birden Reşit Bey'in uyanmış beni seyrediyor olabileceğini düşünüyorum. Aynadan bakıyorum yüzüne uyuyor. Yine de vazgeçiyorum taranmaktan, çekmeceyi yerine itiyorum. Önceki günün sabahında nemlendirip bez şeritlerle düğümlemiştim saçlarımı. Halide öğretti bunu da. Maşa ile uğraşmaktan kolay. Kuruyup da çözdüğümde gül gibi kıvrım kıvrım birbiri üstüne dökülüyor büklümler. Eskiden geceleri yapardım hep bu işi. Bursa'ya gittiğinde bırak bu alışkanlığını dedi annem. Gündüzleri ne edersen et de geceleri hilkat garibesi gibi çıkma kocanın karşısına. Asıl şimdi benzemiyor muyum hilkat garibesine? Yalnız saçlarımda değil çirkinlik. Küçülmüş yüzümde, altları çukurlaşmış gözlerimde. Şımarık, böyle bile güzel olduğunu biliyorsun. Omuzundaki kürk yakalı hırkayı sıyırıp atıyorum koltuğa. Bu tirşe yünlüyle de mi güzelim? Günden güne daralan bedenimi büsbütün biçimsizleştiriyor. Bugüne dek Reşit Bey'in hoşlanmadığını da bile bile aldırış etmeden giyiniyordun ama. Uzanıp hırkamı alıyorum. Omuzuma koymaktansa giymeyi eğiliyorum. Böylesi daha iyi örter belki zayıflığımı. Bizimkiler bir görseler şimdi beni. Doğrusu çocuksuzluğum zayıflığımdan çok ilgilendirir onları. Ayırdına bile varmazlar belki nedenli çöktüğümün. Yok, babam varır. Ne olursa olsun onu benim kadar hiçbir şeyin ilgilendirmeyeceğini biliyorum. Son gidişimizde kolları sıvamışlardı annemle teyzem bir şeyler yapmak için. Yalan söyledim ellerinden kurtulmak uğruna. Siz karışmayın. Bursa'ya döner dönmez Reşit Bey'le konuşup bir çaresine bakacağız artık dedim. Bir daha gidersek nasıl hesap vereceğim bilmiyorum. Yalan da sayılmazdı aslında söylediğim. Niyetim vardı konuşmaya, yapamadım. Bunu konuşmaktan ikimiz de, hayır ben kaçınıyorum. O neden diye sormaya yeltenmeden sabırla bekliyor ilk benim açmamı. Oysa ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Daha doğrusu ne istediğimi. Arzu ettiğim zamanlar olmuyor değil ama kimi zaman da olmayışı işime geliyor sanki. Bu durumdayken ne söyleyebilirim Reşit Bey'e? Hani kanıksıyordun yavaş yavaş her şeyi. Hayatı hem kendine hem de ona zindan etmemek için. Hırka hiç fena durmadı giyince. Yakasının kürkü de boynumun çırpı inceliğini kapattı. Sofradan yeni kalkmışçasına bir tokluk var her an midemde. Zorlayacak olsam tiksinti duyuyorum yiyeceklere. Oldum olası çok düşkün değildim boğazıma. Ama böylesini de hiç bilmiyorum. Çok zaman önce bir şeyler anlatmıştı Zehra Hanım. Sarımsakla kakuleyimi ezip yemeliymişim. Kulak asmadım ki. Bir de kantaron çiçeği diyordu aklımda yanlış kalmadıysa. Sorsam mı yine? Yararı olur mu? Denemeye değer. Yüzüme dökülen saçları elimle arkaya atıyorum. Hiç güzel olmuyor böylesi de. Alnım geniş zaten. Yeniden kabartıyorum. Dün sabah bayağı diriydi büklümler. Sarmaya gerek duymadım. Öğleyin Reşit Bey geldi, iyi değilim diye. Sanki günler önce yaşanmış olaylar gibi geliyor bunlar bana. Hepsi bir buçuk gün. O da dün akşam geldi daha. Adını niye anmıyorum hiç? Hep o. Biçime gireceği yok saçlarımın. Boşuna emek çekiyorum. Halide hiç üşenmez, çözülsün çözülmesin yeniden sarardı her gün. Evlenmiş midir acaba? Annem yazardı evlenecek olsa. 2 yaş küçük benden. Ama bildiklerinin yarısını bilmem ben. Ya ablası Şevkiye? Gülmekten ağzı kapanmayan, fıkır fıkır yerinde duramayan Şevkiye. Evlendikten sonra duruldu azıcık. Yoksa seyrek karşılaştığımızdan bizim mi gözümüze batmaz oldu hoppalığı? İşin garibi mahallede herkesten tutucu geçinen İsmail Hakkı Bey'in kızları bunlar. Sessizlik Reşit Bey'in yüksek perdeden horlamasıyla bölünüyor. Konsolun önünden birkaç adım uzaklaşıyorum. Ama hangi yöne gideceğini bilemeyen bir yolcu gibi dikilip kalıyorum odanın ortasında. Oturmak istemiyorum. Yapabileceğim bir şey de yok. Reşit Bey'i seyrediyorum bir zaman. Yüzündeki yalımlar yok olmuş. Başı yana kaymış yastıkta. Sıçramıyordu artık. Rahatladı demek. Horlaması da o yüzden mi? Havanın kararıp kararmadığına bakmak için pencereye gidiyorum. Perdeyi araladığımda camın buğulandığını görüyorum. Orta yerine elimle silerek küçük bir boşluk açıyorum. Kafesin arkasında var yok arası bir aydınlık. Dönüp konsolun üstündeki saate bakıyorum, 7:10 var. Günler nasıl uzamış sezdirmeden. Çocukluğumdan beri garipsemişimdir gün dönümlerini. Yaz girerken kısalmaya başlıyor günler, kış gelir gelmez uzamaya. Tersi olmalı oysa. Her şeyi değiştirmeye gücün yetti de. İnce bir esintinin pencerenin altından bacaklarımı yaladığını duyumsuyorum. Macun istiyor çerçeveler, dökülmüş yer yer. Söylesem de Reşit Bey'e iyileştiğinde, bana ne, kendi evi, ister yaptırsın ister yaptırmasın. Cam yeniden buğu tutmaya başladı. Bu kez 2 elimle deminkinden de büyük bir yer siliyorum. Gökyüzü de görünüyor şimdi. Ay dolun bu gece, pırıl pırıl seçiliyor. Hava ayaza çekti öyleyse. Öğleyin solgun güneşe aldanıp sulanmaya yüz tutmuş karlar cam gibi donmuştur yeniden. Nasıl çıkılacak buzlu yokuşları? Yürümesi zor. Faytonla hiç gelemez. Ancak otomobille. Bulabilir mi gece vakti? Ne gecesi, akşam alacası sayılır daha. Kaçta geleceği belli değil ki. Birazdan mı, saatler sonra mı? Acaba hiç gelmemezlik? Etmez. Dün akşam nasıl gelebildiyse bu akşam da gelir. Tutki gelemedi bu akşam. Ayakta durmaktan yorgunum. Perdeyi örtüp isteksiz adımlarla koltuğa dönüyorum. Üşümüş ayaklarımı altımda toplayarak büzülüyorum. Hırkamın yakasını kavuşturuyorum sıkıca. Bilmem oda mı serin, ben mi çok üşüyorum. Mangalda karyolanın yakınında sıcaklığı gelmiyor bana. Belki geçmiştir de ateşi. İstanbul'da böylesine soğuk mudur şimdi? Olmaz mı hiç? Kafamı koltuğun arkalığına yaslayıp gözlerimi yumuyorum. Babam dükkanı kapatmamıştır daha. Müşteriler arka arkaya gelmiştir her akşam gibi. Cemal Kalfa ile şeker lokum yetiştiremiyorlardır. Annem mutfaktadır. Yün çoraplarını çekmiştir dizine. Atkısı da sırtında. Beni düşünürler mi elleri işlerken? Görmeyi ölesiye isterler mi? Şevkiye İstanbul'un içine sarı güzele gelin gitti. Tütün rejisinde memurmuş kocası. Uzun boylu kibar bir genç. Ailesinin dünyalığı da hiç fena değilmiş. Baba evine gelirlerdi ara sıra üstüne daha toz konmamış giysilerle. Ufak tefek Şevkiye kocasına erişebilmek için yürüyüşünün oynaklığını iyice görünür kılan en yüksek ökçeli iskarpinleri giyer oldu evlendikten sonra. Gözlerimi aralayıp saate bakıyorum, 7'ye az geçiyor. 3-5 dakika. Geç sayılmaz. Yalnız şu karlı yokuşlar. Tarifsiz bir ağırlık çöktü üstüme. Uyuyacak mıyım? Tam da sırası. Saatin tiktakları kulağıma batıyor. Yeni duydum sanki. Reşit Bey'in horlaması azaldı. Keşke azalmasaydı, saati duyamazdım. Tik tak, tik tak. Bir Şevkiye'ye bak, bir kendine bak. Tik tak. Düğünümün yapıldığı gün 3. çocuğunu doğurduğunu söyledi komşular. Oğlanmış. 2 kızı vardı, bir de oğlan. Kendimi hazırlasam da bir gün Reşit Bey'le. İstanbul'a gittiğimiz yok daha. Uykuya direnemiyorum artık. Tik tak, tik tak. Bir Şevkiye'ye bak. Hep şu çözülen büklümler yüzünden. Halide'yi hatırlamasam. Şeytan diyor, al makası hepsini. Delinin zoruna bak. Sarmayacağım bir daha. Kimin umuru? Tik tak, tik tak. Yediği şimdi kaç? Üşüyorum. Çalındı çalınacak zil. Mangal sönmüş. Üşümüyor musun anne? Sıcak su musluğun ayağına. Çözülmez. Bozacı geçiyor. Sevmem. Almasın babam. Dükkan buğulu. Cam ekanda saat. Kaç? Otomobil yok. Faytonla. Reşit Bey çıkamaz. Kar ayazı. Pencere açık. Yatan kim? Perde uçmuş. Dolunay giriyor. Upuzun adam. Yüzü dolun. Çırılçıplak. Yatağın kıyısında eğiliyor. Yok yüzü. Ay ışığı. Çenesi bağlanmış. Reşit Bey. Ölü o. Üstüne çarşaf. Rüzgarı soğuk. Bir kadın çığlığı. Ne oldu yavrum? Doğrulmuş korkuyla bana bakıyor. Ben karyolanın yanındayım. O ses de benim sesim miydi? Bir şeyden mi korktun? Aptallaşmış biçimde yüzüne bakıyorum bir zaman. Bilmem diyorum sonra. Karabasandı belki. Uyuyamadım ama. Başımı koltuğa yaslamış oturuyordum. Gülüyor anlattıklarıma. Demek uyumuşsun da haberin yok. Uyudun mu gerçekten? Düş bile görecek kadar. 7:30 olmuş saat. Anlaşılan ben de az uyumamışım. Ha Cihan? Öğle dercesine başımı sallıyorum. Gözüm saatte 7:30. Geç değil daha. Boşuna yormuşum seni. Dönüp bakıyorum, komodin üstünde duran yemek tepsisini gösteriyor suçlu bir çocuk gibi. Şimdi de hiç yiyesim yok. Yastığı karyolanın başına dimdik dayıyor. Doğrulup sırtını yasladıktan sonra elini yatağın kıyısına vurarak "Gel otur sen de yanıma." diyor. "Niye ayakta duruyorsun?" Sokuluyorum karyolaya, oturuyorum. Ellerimi tutuyor. Ateşi pek yüksek sayılmaz. Üşümüşsün, korkudan belki de. Ama ben ısıtırım şimdi ellerini. Avuçlarının içinde usul usul ovuşturuyor iki elimi. Siz üşümüyor musunuz diye soruyorum. O da serin bayağı. Hem uyuyanın üstüne kar yağarmış, annemin sözüdür. Gülüyor başını iki yana sallayarak. İçimdeki külhan ısıtıyor beni. Yün yorgan altında da kolay kolay üşünmez küçüğüm. Bunu da benim anam Peyker Hanım söylerdi. Servet gibi kırıcı mıydı o da? Benzediğine göre. İyi ki ölmüş. Ne çirkin düşünce bu. Çirkinse çirkin. Yumuşaklığa katlanamazken. Isındı mı ellerin? Biraz. Dünkü ateş olsaydı avuçlarımda. Allah korusun. Yine gülüyor. Böyle olura olmaza gülen adam değildi. Koruyor ki ilaçlar işe yaradı hemen. Kerim Bey de gelir neredeyse diyorum. Ellerimi sıkıyor. Dün akşam geldiğinde niçin çıktın dışarı? Şaşırtıyor sorusu beni. Bilmem ki diyorum. Öylesinin uygun olacağını sandım. Hem siz de çıkmamı... Hayır, kalmanı isterdim. Bu akşam çıkma sakın. Yanımda ol. Yardım edersin bana. 8:20 var. Zaman ne hızlı akıyor bu akşam. Ürperdin. Pek mi çok üşüyorsun? Yok canım, o kadar da değil. Ayağa kalkmak istiyorum, bırakmıyor ellerimi. Gitme, ısınmadın daha. Zehra Hanım'a söylemeli mangala köz doldursun yeniden. Boş ver mangalı, sokul yanıma. Yorganı çek üstüne. Nasıl ısınırsın? Gözlerimin içine bakarak gülümsüyor. Çözemediğim gizler var bu akşam gülüşünde. Hadi sokul. Kendine doğru çekiyor beni. Karşı koyamadan yorganın içine kayıveriyorum. Ayakların da üşümüştür. Daya benimkilere. Aldırmıyorum söylediklerini. Dizlerimi bükerek oturuyorum. Başımı yaslıyorum. O arkamda kalıyor. Ama an geçmeden sıcak elini duyumsuyorum sırtımda. Yavaştan aşağılara iniyor, sonra yine sırtımda, daha yukarı, enseme kadar. Hiç hoşlanmıyorum bundan. Yapma diyemiyorum da. Tanımadığım bir adamın eli sanki. Kanıksayacaktım sözde, söz vermiştim kendi kendime. Benimseyecektim bu evi, bu hayatı. Onu sevmeye. Çekse şu elini artık. Eskiye dönüşüm, vazgeçişim neden? Sözümü tutmayışım. Ayazlı bir gece var şu pencerenin ardında. Karanlık, korku, yalnızlık. Ama biz yalnız değiliz küçüğüm. Öyle mi sanıyorsunuz? Ne istiyorum biliyor musun Cihan? Kimse kapımızı çalmasın bu gece. Bir çeyrek kaldı sekize. Gelmeyecek mi? Kerim unutmuş olsun bize geleceğini. Ya da Zehra Hanım'la Rabia uyuyakalsınlar da duymasınlar zil sesini. Biz duysak bile açmayalım. Dayanılmaz biçimde ağırlık veriyor eli. Neden yapar bunları? Biz duysak bile açmayalım. Neden? Zil çalıyor. Yoksa bana mı öyle? İşte yine. Arkamdan itilmiş gibi fırlıyorum yataktan. Niye kalktın? Duymadı mı zili? Arkama dönüyorum, davranışlarımda şaşılacak bir hal varmış gibi garipseyerek bakıyor yüzüme. Kapı çalındı diyorum. Sesim bana yabancı. Titrek bir çınlamaydı kulağıma dolan. Açar Zehra Hanım, dert etme sen. Bir şey söylemeksizin terliklerimi aramaya koyuluyorum. Karyolanın dibinde göremeyince uykudan fırladığımda yalın ayak olduğum aklıma geliyor. Bir adımda koltuğun yanına gidip ayağıma takıyorum terlikleri. Sonra saçıma gidiyor elim. Ama gitmesiyle indirmem bir oluyor. O anda ayak sesleri. Reşit Bey'e bakıyorum. Şimdi de dünya umurunda değilmişçesine geniş geniş esniyor. Neden umurunda olacak ki? Yaklaşıyor ayak sesleri. Derken duyuldu duyulmadı arası bir tıkırtı. Koşup açtığımda Zehra Hanım'ı görüyorum ilkin. Kerim geldi diyor. Girse olur mu? Buyursun. Der demez kapının sol yanından upuzun siyah paltosu, geniş tekerlekli fötrüyle bir kara gölge gibi çıkıveriyor göz önüne. Dev adımlarıyla odaya dalarken geriliyorum. Dünkü gibi gözümün içine bakarak başını sallıyor hafifçe. Selam mı verdi aklınca? Üstüne sinmiş ayaz kokusu geliyor burnuma. Tütünle de karışmış. Mangalı verin bana Cihan Hanım. Silkiniyorum. Zehra Hanım daha kapıda. Közleri sönmüştür. Taze doldurup getireyim ocaktan. İçeri dönüyorum. Karyolanın öte yanına geçmiş paltosunu çıkartıyor. Bir şeyler konuştular. Ben Zehra Hanım'la oyalanırken duyamadım. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.